Ayrım 17, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 163. Savaş bitmeye yakındı. Pino bunun doğru olduğunu biliyordu. Önceki gün rahip R'de bıraktığı kısa dalga alıcısından müttefiklerin yeniden Almanların güçlü toplar yerleştirdiği uçurumun tepesindeki bir manastır olan Monte Cassino'da savaştığını duymuştu. En sonunda manastır ve Almanlar müttefiklere ait bombardıman uçaklarıyla tarumar edilmişti. Manastırın aşağısındaki kasaba da öyle. Roma'nın güneyindeki Gustav hattının surlarına konuşlanmış olan müttefik birlikleri dağılmaya çok yakındı. ''Ne yapmamı istiyorsunuz yani?'' diye sordu Pino. ''Saklanayım mı? Müttefikler Nazileri kovana kadar Corso Alpina'da kalmam daha iyi olurdu.'' Babası başını iki yana salladı. Askerlik şubesi çoktan peşine düştü. Senin orada olduğunu biliyorlardı. 18. yaşını doldurduğun günlerde biri Casa Alpina'ya gidip seni buraya getirecekti. Peki ne yapmamı istiyorsunuz diye sordu Pino bir kez daha. Askere yazılmanı istiyoruz dedi Albert dayı. Askere yazılırsan sana zarar gelmeyeceğinden emin olabiliriz. Sağlı cephesiydi mi? İki adam birbirine baktı ve sonra babası konuştu. Hayır, Almanlarla. Pino midesine krampların girdiğini hissetti. ''Nazilere mi katılacağım yani? Gamalı haç mı taşıyacağım? Hayır, asla!'' ''Pino'' diye söze başladı babası. ''Bu son 6 aydır ne yaptığımı biliyor musunuz siz?'' dedi Pino öfke içinde. ''Musevileri ve sığınmacıları, masum insanları makineli tüfekle taranmaktan başka bir şey düşünmeyen o Nazilerden kurtarmak için Gruppera üzerinden İsviçre'ye kaçırıyorum ben.'' ''Bunu yapamam ve yapmayacağım da.'' İki adam da Pino'yu bir süre sessizce izlediler. En sonunda Albert dayı, ''Sen çok değişmişsin Pino'' dedi. ''Yalnızca bir erkek gibi görünmüyorsun, bir erkek gibi konuşuyorsun da. Bu yüzden demem o ki kendin İsviçre'ye kaçıp savaştan uzak kalmaya karar verene kadar öyle ya da böyle savaşın içine çekileceksin.'' İki seçenekten ilki, askere çağrılmayı beklemen. 3 haftalık bir eğitimden sonra Sovyetlerle savaşmak üzere gemiyle kuzeye gönderileceksin. Sovyetlerde savaşan İtalyanların ilk senedeki ölüm oranı neredeyse %50. Bu 19. doğum gününü görme ihtimalin de aynı. Pino dayısının sözünü kesecek gibi olunca dayısı elini kaldırarak sözüne devam etti. Sözüm bitmedi. Diğer seçeneğin tanıdığım birinin seni Organisation Todt yani OT adındaki Alman ordusunun bir kanadına alması. Onlar savaşmıyorlar, bir şeyler inşa ediyorlar. Onlarla güvende olursun ve muhtemelen bir şeyler öğrenirsin. Ben Almanlara karşı savaşmak istiyorum, onlara katılmak değil. ''Bu bir önlem'' dedi babası. ''Senin de söylediğin gibi savaş kısa süre sonra bitecek. Sen muhtemelen acemi birliğinden bile sağ çıkamayacaksın.''
''İnsanlara ne derim ben?''
''Bunu kimse bilmeyecek'' dedi Albert dayı. ''Soranlara hala Rahip R ile birlikte Alplerde olduğunu söyleriz.'' Pino tek kelime etmedi. Mantığı anlasa da ağzında buruk bir tat bırakmıştı. ''Bu direniş değildi, bu hileydi, hurdaydı, ödleklere göreydi.''
''Buna şimdi mi cevap vermem gerekiyor?'' diye sordu Pino.
''Hayır'' dedi babası ''ama 1-2 gün içinde cevap vermelisin.'' ''Albert dayı bu arada'' dedi ''benimle mağazaya gel, Tullio için yapabileceğim bir şey var.'' Pino gülümsedi. ''Tullio Galimberti, onu görmeyeli 7 ay mı olmuştu? Tullio'nun hala Milano'da Albay Rauf'u takip edip etmediğini merak ediyordu. Son romantik ilişkisini merak ediyordu.''
''Geleceğim'' dedi Pino. ''Bana ihtiyacın yoksa tabii baba.''
''Hayır gidebilirsin'' dedi Michele. ''Benim biraz muhasebe işleriyle ilgilenmem gerek.''
Pino ile dayısı evden çıkıp yeniden asansöre bindiler ve 5. kattaki dairenin önündeki nöbetçileri gördüler. Girişteki devriyeler onlar çıkarken başlarını salladılar. Sokağa sapıp Albanese bavullarına doğru yürürlerken Albert dayı Pino'ya Alpler hakkında soru sormaya başladı. Rahip R'nin icat ettiği sinyal sisteminden Pino'nun tüylerini diken diken eden sayısız badireyi atlatmasını sağlayan soğukkanlılığından ve becerisinden çok etkilenmişti. Neyse ki bavul mağazasında hiç müşteri yoktu. Albert dayı kapıya kapalı levhasını koyup panjuru kapadı. Greta yenge ve Tullio Galimberti mağazanın arka tarafından çıkıp geldi.
''Şuna bak, nasıl da büyümüş.'' dedi Greta yenge Tullio'ya.
''Kocaman olmuş.'' dedi Tullio. ''Yüzü de çok değişmiş. Bazı kızlar onu yakışıklı bile bulabilir. Tabii benim yanımda değilken.''
Tullio hala şakacıydı ama bir zamanlar kibre kaçan özgüveni yaşadığı zorluklar sonucunda biraz törpülenmişe benziyordu. Çok kilo vermişti ve sigaraları arka arkaya yakarken sürekli olarak ötede bir yere dalıp gidiyordu.
''O senin takip ettiğin Albay Rauf denen Nazi'yi dün buralarda gördüm.''
Tullio'nun beti benzi attı.
''Dün Rauf'u mu gördün?''
''Onunla konuştum.'' dedi Pino.
''Onun bir çiftlikte büyüdüğünü biliyor muydun?''
''Hiç bilmiyordum.'' dedi Tullio gözlerini Albert dayıya dikerek.
Pino'nun dayısı bir süre tereddüt ettikten sonra ''Biz senin sır tutabileceğine inanıyoruz, öyle değil mi?'' diye sordu. Pino başını evet anlamında salladı. ''Albay Rauf Tullio'nun yakalanıp sorguya çekilmesini istiyor. Yakalanırsa Hotel Regina'ya götürülecek, işkence görecek ve sonra San Vittore hapishanesine gönderilecek.''
''Barbareski ile mi?'' dedi Pino. ''Evrakta sahtecilik yapan Barbareski ile mi?''
Odadaki herkes şaşkın gözlerle ona baktı.
''Sen onu nereden tanıyorsun?'' diye sordu Tullio.
Pino her şeyi açıkladıktan sonra ekledi. ''Rauf onun San Vittore'de olduğunu söyledi.'' Tullio ilk kez gülümsedi. ''Dün geceye kadar oradaydı. Barbareski kaçtı.'' Pino hayrete düşmüştü. İlahiyatçıyı bombardımanın ilk günü gördüğü haliyle hatırlıyordu. Onun bir sahtekara dönüştüğünü ve hapisten kaçtığını kafasında canlandırmaya çalıştı.
''San Vittore, Tanrı aşkına.''
''İyi bir haber bu.'' dedi Pino. ''Sen burada mı saklanıyorsun Tullio? Bu sence akıllıca mı?''
''Gezinip duruyorum.'' dedi Tullio bir sigara daha yakarak her gece.
''Bu da işleri bizim için iyice zorlaştırıyor.'' dedi Albert amca. ''Rauf'un ilgisini çekmeden önce Tullio şehirde özgürce gezinebiliyor, direniş için çeşitli görevler üstlenebiliyordu. Artık bunu yapamıyor. Önceden de söylediğim gibi senin bizim için yapabileceğin bir şey olabilir.''
Pino heyecanlanmıştı. ''Direniş için her şeyi yaparım.''
''Bu gece sokağa çıkma yasağından önce iletilmesi gereken bazı belgelerimiz var.'' dedi Albert dayı. ''Sana bir adres vereceğiz. Belgeleri oraya götürüp teslim edeceksin. Bunu yapabilir misin?''
''Ne belgesi bunlar?''
''O seni ilgilendirmez.'' dedi dayısı.
Tullio açık açık konuştu. ''Ama Naziler o belgeler üstündeyken seni yakalar ve yazanları anlarlarsa seni infaz ederler. Daha küçük konularda bile öyle yaptılar.''
Pino dayısının uzattığı pakete baktı. Önceki günden ve Nikko'nun el bombasını tutarak öldüğü gün dışında gerçek anlamda Nazi tehdidi olarak adlandırılabilecek çok az şeye maruz kalmıştı. Ama Almanlar artık Milano'nun her yerindeydi. Aralarından herhangi biri onu durdurup üstünü arayabilirdi.
''Ama bunlar önemli belgeler değil mi?''
''Evet.''
''O halde yakalanmayacağım.'' dedi Pino ve paketi aldı.
Bir saat sonra dayısının bisikletiyle deri mağazasından ayrıldı. Kendi belgelerini San Babila'daki ve katedralin batı tarafındaki kontrol noktasında gösterdi. Ama kimse üstünü aramadı ya da onunla ilgilenmedi bile. Şehrin içinde dolanıp Milano'nun güneydoğudaki çeyreğinde bulunan adresi ancak akşama doğru vardı. Şehrin merkezinden uzaklaştıkça daha büyük yıkımlar gördü. Pino bisikletini perişanlık ve yoksunluk içindeki yıkık sokaklara doğru sürdü. Bombanın açtığı bir çukura gelince yavaşlayıp kenarında durdu. Bir gece önce yağmur yağmıştı. Çukurun dibinde biriken pis su korkunç bir koku yayıyordu. Çocuklar gülüyordu. Kirden simsiyah olmuş 4-5 tanesi yanmış bir yapının iskeletine tırmanıyor orada oyun oynuyordu.
Onlar burada mıydı? Bombaları hissettiler mi? Yangınları gördüler mi? Anne babaları var mı? Yoksa sokak çocuğu mu bunlar? Nerede yaşıyorlar? Burada mı?
Yıkımın içinde yaşayan çocukları görmek onu üzmüştü ama Tullio'nun yönlendirmelerini takip ederek yoluna devam etti. Yanan bölgeyi geçip daha az binasını kaybeden başka bir mahalleye girdi. Gördüğü manzara ona birkaç tuşu kırılmış, birkaç tuşu çıkmış, birkaçı ise kararan fonda sarı ve kırmızı görünen kırık dökük bir piyanoyu hatırlattı. Aradığı apartmanlar yan yanaydı. Tullio'nun talimatlarına uyarak hayat dolu görünen sağdakinin içine girdi. Koridorlarda yüzü gözü is içinde çocuklar dolaşıyordu. Dairelerin çoğunun kapısı açıktı. Odalar hayatın yıktığı insanlarla doluydu. Bir dairede çalan plaktan yayılan Madame Butterfly aryasını kuzeni Lysia'nın söylediğini fark etti.
''Kimi arıyorsun?'' dedi üstü başı pislik içindeki bir çocuk.
''16B'' dedi Pino. Çocuk çenesiyle koridorun öteki ucunu işaret etti. Pino'nun çalmasıyla zinciri takılı kapı hafifçe aralandı. Bir adam ağır aksanlı bir İtalyancayla ''Ne?'' diye sordu.
''Baka, beni Tullio gönderdi.'' dedi Pino.
''Yaşıyor mu o?''
''İki saat önce yaşıyordu.''
Bu adamı memnun etmişe benziyordu. Zinciri çekip kapıyı Pino'nun tek odalı dairenin içine girebileceği kadar açtı. Baka Slav'dı, kısa boyluydu, güçlü yapılıydı. Gür siyah saçları, gür kaşları, düz bir burnu, kaslı kol ve omuzları vardı. Pino ondan daha uzun olmasına rağmen adamın vardığı gözünü korkutmuştu. Baka Pino'yu bir süre süzdükten sonra ''Bir şey getirdin mi, getirmedin mi?'' diye sordu. Pino cebindeki zarfı çıkarıp adama uzattı. Baka zarfı tek kelime etmeden alıp yanından uzaklaştı.
''Su ister misin?'' diye sordu. ''Şurada iç ve git. Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce dön.''
Pino'nun uzun bisiklet yolculuğu nedeniyle içi yanmıştı. Birkaç yudum su içtikten sonra etrafına bakınınca Baka'nın kim ve ne olduğunu anladı. Daracık yatağının üstündeki koyu deri valizin içinde dayanıklı kopçalar ve kayışlar vardı. Valizin içi, içinde kompakt kısa dalga radyo, el jeneratörü, iki anten, alet edevat ve yedek kristalle dolu takviye ceplerle özel olarak tasarlanmıştı. Pino radyoyu işaret etti.
''Buradan kimle konuşuyorsun?''
''Londra ile'' diye omurdandı belgeleri okurken.
''Yepyeni, 3 gün önce elimize geçti. Eskisi bozulduğu için 2 hafta boyunca sessizlik.''
''Ne kadardır buradasın?''
16 hafta önce şehrin dışına paraşütle indim ve yürüyerek geldim.
Bunca zamandır bu evde misin? Radyo operatörü söylenmeye başladı.
Öyle olsaydı Baka 15 hafta önce ölü bir adam olurdu. Nazilerin artık radyoları bulmaya yarayan makineleri var. 3 makineyi kullanarak nasıl derler, iletim yerimizi üçgen içine alıyorlar. Böylece bizi öldürüp radyoları yok edebilirler. Bugünlerde verici radyo bulundurmanın cezasını biliyor musun?
Pino başını iki yana salladı.
''Sorun yok, hiçbir şey yok.'' dedi Baka.
Bıçak sesi çıkarıp gülümseyerek parmağıyla boğazını keser gibi yaptı.
''O yüzden geziniyor musun?'' ''2 günde 1, gün ortasında.'' Baka riske girip bavulunu alarak uzun bir yürüyüşe çıkıyor ve başka bir boş daireye gidiyor.
Pino'nun daha sormak istediği birçok soru olsa da evde yeterince uzun kaldığını hissediyordu.
''Sonra görüşür müyüz?''
Baka gür kaşlarını kaldırıp omuzlarını silkti.
''Böyle şeyleri kim bilebilir ki?''
Pino evden de apartmandan da hızla çıktı. Ilık bahar öğleden sonrasının ışığında bisikletine binip yanık ve boş arazinin içinden geçerken kendini yeniden iyi ve işe yarar hissediyordu. Görevi ne kadar küçük olursa olsun savaşarak ve riske girerek doğru olanı yaptığını biliyor, kendini çok daha iyi hissediyordu. Almanlara katılmayacaktı, direnişe katılmayacaktı. Söylenebilecek başka bir şey yoktu. Pino bisikletini kuzeye, Piazzale Loreto'ya doğru sürüyordu. Tam Bay Beltramini tentelerini açtığı sırada meyve ve sebze standına vardı. Carletto'nun babası Pino'nun onu son görüşünden beri korkunç derecede yaşlanmıştı. Yüzünde endişe ve stres vardı.
''Merhaba Bay Beltramini'' dedi.
''Benim Pino.'' Bay Beltramini gözlerini kısarak Pino'yu baştan ayağa süzdükten sonra başını geriye doğru itti ve bir kahkaha patlattı.
''Pino Lella, sen Pino Lella'yı yemiş gibi görünüyorsun.''
Pino güldü, işte bu komikti.
''Ah genç dostum, gülmeyi ve sevmeyi bilmezsen hayatın yoluna çıkardığı güçlüklerden sağ çıkamazsın. Hem gülmek ve sevmek aynı şey değil midir?''
Pino bunu kısa bir süre düşündü. ''Galiba öyle. Carletto burada mı?''
''Yukarıda annesine yardım ediyor.''
''Annesi nasıl?'' Bay Beltramini'nin kocaman gülümsemesi soldu. Başını iki yana salladı.
''İyi değil. Doktor 6 ay verdi. Daha kısa da olabilirmiş.''
''Üzüldüm efendim. Onunla geçirdiğim her ana minnettarım dedi Manaf. Yukarı çıkıp Carletto'yu çağırayım.
Teşekkürler dedi Pino. Bayan Beltramini'ye selamlarımı iletin.
Bay Beltramini kapıya doğru adım attığı sırada bir anda durdu. Oğlum seni özledi. Sahip olduğu en iyi arkadaşının sen olduğunu söylüyor.
Ben de onu özledim dedi Pino. Ona mektup yazmam gerekirdi ama oradaki işlerimiz epey zordu.
Bunu anlayışla karşılayacaktır ama ona göz kulak olacaksın değil mi?
Olacağına söz verdim dedi Pino. Sözümden de asla dönmem.
Bay Beltramini Pino'nun pazılarına ve omuzlarına dokundu.
Tanrım yarış atı gibi olmuşsun.
4-5 dakika sonra kapıdan Carletto belirdi.
Selam.
Selam dedi Pino kolunu hafifçe dokunarak. Seni görmek harika.
Öyle mi? Seni görmek de harika.
Buna gerçekten inanıyor gibi değilsin ama.
Annem zor bir gün geçirdi.
Pino karnında bir sancı hissetti. Kendi annesini Noel'den beri görmemişti ve aniden Portia'yı, hatta Chichi'yi özledi.
Bunu düşünemiyorum bile dedi Pino.
15 dakika sohbet edip şakalaştıktan sonra gün ışığının solmakta olduğunu fark ettiler. Pino daha önce hiç sokağa çıkma yasağını yaşamamıştı ve gece olmadan çok önce yeni evine girmiş olmak istiyordu. İlerleyen günlerde buluşmanın planlarını yaptıktan sonra tokalaştılar ve ayrıldılar. Carletto'dan uzaklaşmak Pino'nun içini acıtmıştı. Eski dostu sanki kaybolmuş, içine kapanmıştı. Bombalar düşmeye başlamadan önce Carletto tıpkı babası gibi enerjik ve komikti. Şimdi ise donuklaşmış, içi sanki Pino'nun sokakları temizlerken gördüğü adamlar gibi grileşmişti. San Babila'daki kontrol noktasındaki nöbetçi Pino'yu tanıyıp girmesini işaret etti. Üstümde silah olabilirdi diye geçirdi içinden Pino. Pedalını çevirmeye başlarken tam o sırada arkasından biri bağırdı. Başını çevirip baktığında kontrol noktasındaki askerlerin makineli tüfeklerini bel seviyesinde tutarak arkasından koştuklarını gördü. Dehşete kapılarak durdu ve ellerini havaya kaldırdı. Askerler koşarak Pino'nun yanından geçti ve köşeyi döndü. Pino'nun kalbi öyle hızlı atıyordu ki başı döndü ve birkaç dakika boyunca olduğu yerde dona kaldı. Orada neler olmuştu, adamlar nereye koşuyordu? Sonra korna sesleri duydu. Bir ambulans mıydı bu yoksa polis arabasından mı geliyordu? Bisikletini köşeye kadar ittirdi, etrafa bakındı ve 3 nazinin 30'larının sonlarındaki bir adamın üstünü aradığını gördü. Adam bir bankanın duvarına dayanıp ellerini havaya kaldırmış, bacaklarını iki yana ayırmıştı. Üzgündü ve Almanlardan biri adamın belindeki tabancayı çekince daha da üzüldü.
Per favore diye bağırdı adam. Bunu yalnızca mağazamı korumak ve bankaya gitmek için kullanıyorum.
Askerlerden biri Almanca bir şeyler haykırdı. Askerler birkaç adım geri gitti. Bir tanesi tüfeğini çıkarıp adamı başının arkasından vurdu. Adam bir bez bebek gibi duvarın dibine yığılıverdi. Pino korku içinde geri çekildi. Askerlerden biri onu fark edip bağırmaya başlayınca bisikletine atladı. Manyak gibi pedal çevirip geriye dönerek Corso del Littorio'daki evine yakalanmadan girmeyi başardı. Apartman girişindeki SS askerleri yeniydi ve Pino'ya öncekinden daha dikkatle baktılar. Bir tanesi Pino'nun üstünü aradı ve asansöre binmesine izin vermeden önce iki kez kimliğini inceledi. Kafes asansör kalktığında vurulan adamın görüntüsü Pino'nun zihninde dönüp duruyordu. Hissizleşen ve usanan Pino elini kaldırıp kapıyı çalacağı sırada yeni evinden gelen leziz kokuları fark etti. Kapıyı dayısı açtı ve onu içeri davet etti.
''Senin için endişelendik'' dedi Albert dayısı kapıyı kaparken. ''Geri dönmen uzun sürdü.''
''Arkadaşım Carletto'yu görmeye gittim'' dedi Pino.
''Tanrı'ya şükür sorun çıkmadı değil mi?''
''Almanları bir adamı tabancası olduğu için öldürürken gördüm'' dedi Pino donuk bir tavırla. ''Adam sanki bir hiçmiş gibi vurdular, bir hiçmiş gibi.''
Dayısının cevap vermesine fırsat kalmadan koridorda Portia belirdi. Kollarını iki yana açıp Pino diye bağırdı.
Anne!
Pino öyle bir duygu seline kapılmıştı ki hızla annesine koştu. Portia'yı sarmalayıp havaya kaldırdı. Etrafında döndürüp öptü ki bu da annesi korku ve mutluluk içinde bağırmasına sebep oldu. Sonra onu bir kez daha etrafında döndürdü.
Tamam tamam bu kadarı yeter, beni yere indir.
Pino annesini nazikçe halıya bıraktı. Portia elbisesini düzelttikten sonra oğluna baktı ve başını iki yana salladı. Babam büyüdüğünü söylemişti ama ben Domenico'm. O da senin kadar büyüdü mü?
Benden uzun değil ama daha güçlü anne, dedi Pino. Mimo artık sert bir çocuk oldu.
Güzel.
Porzia'nın yüzü güldü, gözleri yaşarmaya başladı. Büyük oğlumla yeni evimde olmaktan çok mutluyum. O sırada babası mutfaktan çıkıp yanlarına geldi.
Sürprizini beğendin mi diye sordu Michele. Annen seni görmek için Rapallo'dan trenle geldi.
Sürprizi beğendim. Çiçi nerede?
Hasta, dedi Porzia. Arkadaşlarım onunla ilgileniyorlar. Sana sevgilerini iletmemi istedi.
Greta nerede diye sordu Michele. Akşam yemeği neredeyse hazır.
Mağazayı kapatıyor, dedi Albert dayı. Az sonra gelir.
O anda kapı çalınınca Pino'nun babası açtı. İçeri çılgına dönmüş bir halde Greta girdi. Kapının kapanıp kilitlenmesini bekledikten sonra hıçkırarak konuşmaya başladı.
Gestapo, Tullio'yu yakaladı.
Ne diye bağırdı Albert dayı, nasıl?
Mağazadan erken çıkmaya karar vermişti. Bu gece annesinde kalacaktı. Galiba onu mağaza yakınlarında bir yerde yakaladılar ve Hotel Regina'ya götürdüler. Ünlü tetikçi Sonny Mascolo her şeyi görmüş. Ben mağazayı kapatırken anlattı.
Odayı bir kasvet bürümüştü. Tullio Gestapo karargahındaydı. Pino o anda ne tür bir acı çektiğini hayal bile edemiyordu.
Tullio'yu mağazadan çıktığı andan itibaren takip mi etmişler diye sordu Albert dayı.
Ara sokaktan gittiği için pek sanmıyorum, dedi Greta yenge.
Kocası başını iki yana salladı. Doğru olmasa bile öyle düşünmeliyiz. Hepimiz artık SS'ler tarafından izleniyor olabiliriz.
Pino kendini kapana kısılmış gibi hissediyordu. Etrafındakilerde de aynı tepkileri görebiliyordu.
O halde karar verildi, dedi Porzia. Yukarıdan bir ferman gelmişçesine. Pino, sen yarın sabah askerlik şubesine gideceksin, Almanlara katılacaksın ve savaş bitene kadar güvende olacaksın.
Peki sonra ne yapacağım anne, diye çıkıştı Pino. Gamalı haç üniformam yüzünden müttefikler tarafından vurulacak mıyım?
Müttefikler yaklaştığında üniformanı çıkarırsın, dedi annesi oğluna sert gözlerle bakarak. Ben kararımı verdim. Sen hala küçüksün ve kararları senin adına ben veriyorum.
Anne, diye mızmızlandı Pino. Bunu yapamazsın.
Yaparım ve yapacağım da, dedi annesi keskin bir dille. Tartışma bitmiştir.
17. ayrımın sonu. Sayfa 173.